Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Çok kıymetli kardeşlerim, Kur'an'la tefekkür programına devam ediyoruz. İnşallah bu programımızda Nasr suresini önce tefsirini, sonra da 3 yöntemle tefekkürünü İlam Akademi gençleriyle beraber yapacağız inşallah Teala. Öncelikle Nasr suresini İlam Akademi hocalarımızdan, kıymetli hocamız Hayri hocamızdan inşallah bir dinleyelim. Daha sonra biz de açıklamasına, tefsirine başlarız. Buyurun hocam.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İza jaa nasrullahi vel feth ve ra'aytan الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Allahu Ekber. Sadakallahul Azim.
Malumunuz bu programımızda Kur'an-ı Kerim'i tefekkür etmeyi hedefliyoruz. Bu manada çok farklı tefekkür şekilleri olabilir. Kişi kendisi de tefekkür yapabilir ama bize İslam büyüklerinin tavsiye ettiği bazı hususları da dikkate alarak 3 yöntem üzerinden tefekkür yapmayı tercih ettik. Bunların birisi tahsis yöntemi. Yani Allahu Teala bu ayet-i kerimede veya bu surede bana ne söylüyor ve buna göre ben ne yapmam gerekiyor? Bunu ifade ediyorum. İkincisi mefhum muhalif yöntemi. Bu ayet-i kerimenin veya bu surenin muhtevasına girmeyenler kimlerdir? Bir de o taraftan işe bakmış oluyoruz. Üçüncüsü ise ayetin muhtevasınca dua yöntemi. İnşallah yine aynı şekilde yapacağız. Malumunuz Nasr suresi son indirilen sure Medine-i Münevvere'de. Efendime söyleyeyim, yardım manasına geliyor. Nasr kelimesi yardım manasına geliyor. Tabi bu sureye bir de Tevdi suresi denilmiş. Yani Veda suresi denilmiş. Bunun sebebi kıymetli kardeşlerim, bu sure indiğinde tabi herkes anlayamamış ama Hazreti Ebu Bekir gibi, Hazreti Ömer gibi büyük şahsiyetler bu sureyle Resulü Kibriye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu dünya hayatına veda edeceğini sezmişler ve gerçekten de öyle olmuş. Tabi sureye ayrıca İza Câe adı da verilmiş. Yani geldiğinde manası da verilmiş. Ne geldiğinde? Tabii ki fetih geldiğinde, zafer geldiğinde, Allah'ın yardımı geldiğinde. Tabi burada Mekke'nin fethi de müjdeleniyor bu surede. Dolayısıyla bu surenin bir ismi de Fetih, yani Zafer suresidir kıymetli kardeşlerim. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyorlar. Bu sure Kur'an'ın 1/4'üne denktir buyuruyorlar. Onun için bu sureyi çok iyi öğrenmekte gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Fetih kelime olarak açmak, galip gelmek, zafere ulaşmak manasına geliyor. Fetih kelimesi Müslümanlar ile Müslüman olmayanların zaferinin farklı olduğunu göstermek için kullanılmıştır. Yani gayrimüslimlerin yapmış kazandığı zaferlere fetih denmez. Çünkü onlar insanlara hakikaten bir fetih götürmüyorlar. Ama Müslümanlar insanlara aynı zamanda İslam'ı götürüyorlar. Onların gönüllerine İslam'ın yerleşmesi için engeli mecburen tabii ki silah kullanmak gerekiyorsa silahla kaldırmış oluyorlar. Yani silahla zulmetmek değil, İslam'ın önündeki engeli kaldırmak esastır fetihte. Onun için Müslümanlar fethettikleri yerleri yakıp yıkmazlar. Tam tersine oradaki insanlara huzur götürürler, yaşlılara, efendime söyleyeyim, çocuklara, din adamlarına dokunmazlar. Korumaz halka iyi davranırlar ve onların gönüllerini de fethederler ki tarih boyunca bu genelde hep böyle olmuştur kıymetli kardeşlerim. Malumunuz Resul-i Kibriya Efendimizin yapmış olduğu gazvelerde daha sonra müşriklerin gelip bir kısmının Müslüman olduğunu görüyoruz. Bu nasıl bir savaş ki karşı taraf öldürmek için geliyor, yok etmek için geliyor ama savaş bitiyor, geliyor diyor ki ben Müslüman olacağım diyor. Ne oluyor ki onlar bunu tercih ediyorlar? Ne oluyor? Müslümanlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talimatıyla öyle bir savaş sergiliyorlar ki dünya tarihinde bunlara çok az rastlanır bunun örneklerine. Yani tabiri caizse karşı tarafı öldürmek üzerine kurulmuş bir savaş değil, sadece haksızlığı bertaraf etmek üzerine bir savaş söz konusu. Savunma daha çok, efendime söyleyeyim. Dolayısıyla öldürürken bile karşı tarafı yani yine merhamet üzere bir şey söz konusu. Çünkü eziyet vererek öldürme yok İslam'da. Yani bir anda hemen canlı çanıcık çıkması anlamında bir tavır sergileniyor. Ama zalimler, kafirler bugün de aynısı. İnsanlara yani korkunç eziyetler yapıyorlar. Allah muhafaza buyursun. Yani insanlık dışı hareketlerde bulunuyorlar. Efendime söyleyeyim. İslam'da bu yok. İslam'ın çünkü asıl amacı karşı tarafa hidayete vesile olmak. Onlara iyiliği, güzelliği ulaştırmak. Bunu görüyor. Yani savaşta bunu karşı taraf hissediyor. Tavırlarında Müslümanların anlıyorlar durumu. Efendime söyleyeyim. Ve bakıyorlar ki bunlar bambaşka insanlar. Bunlar zalim, fasık insanlar değil. Bunlar tam tersine rahmet insanı, savaşta bile rahmet insanı, bunu görüyorlar. Bunun örnekleri biliyorsunuz İslam tarihinde çok büyük tablolar var. Onlara girmeyeceğim. Fetih insanları İslam'a kazandırmak için yapılır. Müslümanlar bu şekilde düşündükleri için yüzyıllar boyu gittikleri yere huzur ve mutluluk götürmüşlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den ayrılınca Medine'yi zorla ele geçirmemiştir. Kur'an'la fethetmiştir. Yine Mekke'nin fethinde de tembihte bulmuştur. Yani kesinlikle bir çatışmaya girilmeyecek. Çok böyle zorda kaldıkları için ufak bir çatışma olmuştur. Halid bin Velid komutanlığında radıyallahu anh. O kadar. Yani tamamen kansız, tamamı yakın kansız bir şekilde Mekke fethedilmiştir. Ve bunu Cenab-ı Hak müjdelemiştir Habibine. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Allah'ın yardımı, yani nasır, nasrullah ve fethi geldiğinde, burada nasır, Müslümanların Allah'ın yardımıyla düşmana galip gelmeleridir. Fetih ise açmak anlamına geliyor demiştik. Kale, şehir veya ülkeleri İslam'a açmaktır. Ne kadar güzel bir yaklaşım tarzı. İslam'ı açmak için bu yapılıyor. Allah Teala'nın yardımı olmadan da fetih mümkün değil kıymetli kardeşlerim. Bu ayetin ilk anlamı Allah'ın yardımı ile Mekke'nin fethedilmesi, İslam'a açılması olmuş oluyor. Malumunuz Kureyşliler Hudeybiye barışının şartlarına uymadıkları için Peygamber Efendimiz 10 bin kişilik bir ordu ile Mekke'ye hareket etti. Mekke'ye girişte kan dökülmesini istemiyordu. İslam ordusu şehrin dört bir yanından merkeze doğru ilerledi. Şehir kolaylıkla teslim oldu. Herkes Kabe'nin yakınlarında toplanmaya başladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devesi Kasva'nın üzerinde başı önde mütevazı bir şekilde ilerledi. Kabe'ye çok yakın yere geldiğinde Allah'a taziminden dolayı başını iyice öne eğdi. Neredeyse devenin başına değecekti diye yazıyor kitaplarımızda. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kabe'nin kapısında durdu ve şöyle dedi. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, vaadini yerine getirdi, kuluna yardım etti, müşrik ordularını tek başına bozguna uğrattı. Ve sonra da şöyle sesleniyor. Ey Mekkeliler, size ne yapmamı bekliyorsunuz? Mekkelilerden gelen cevap, iyilik. Sen iyilik yapan bir kardeşsin ve iyiliği iyi bir insanlı olsun gibi güzel dönüşümlerde bulunuyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, haydi öyleyse hepiniz serbestsiniz buyurarak onları affetti. Buna çok sevinen Mekkeliler gruplar halinde Müslüman oldular. Malumunuz o zamana kadar Kabe'nin etrafında 360 civarında put olduğu söyleniyor. Cebrail aleyhisselam Resulullah Efendimiz'e asan ile onlara dokun buyurdu. Efendimiz aleyhisselatü vesselam elindeki asa ile putlara dokundu ve hak geldi, batıl zail oldu, yok olup gitti ayetini okudu kıymetli kardeşlerim onları yıkarken. Böylece bütün putları yıktı. Öğle vakti girince Bilal radıyallahu anh'a Kabe'nin üzerine ezan çıkıp ezan okumasını emretti. Böylece Kabe'nin fethi sayesinde İslam bütün Arabistan'a ve oradan da bütün dünyaya açılmış oldu kıymetli kardeşlerim. Tabi bu hadise yani ayet-i kerime bugün de geçerli bizim için. Allah'ın yardımı ve fethi Mekke'nin fethiyle sınırlı değil sadece. Mekke'nin fethi haricinde kıyamete kadar Allah'ın yardımı, fethi geçerlidir. Bütün kapılarının İslam'a açılan yerler buna dahildir Allah'ın izniyle. Yardıma bir de kendi açımızdan baktığımız zaman Allah'ın maddi ve manevi bütün yardımlarını nasır kelimesi içerisinde düşünebiliriz. Nasrullah. Yani Allah yardım etmese biz hiçbir şeyde muvaffak olamayız. Buna tevfik de denir, muvaffakiyet. Yine Rabbimizin iyiliklerde bir başka insanı İslam'a kazanmada önümüzü açmasını ve gönlümüzdeki bütün açılımları da fetih kelimesi içinde değerlendirebiliriz kıymetli kardeşlerim. Buna manevi fetih derler biliyorsunuz. Gönül aleminde fütühatın olması. Bununla ilgili Allah dostları birçok kitaplar yazmışlardır. İşte mesela El Fütühatul Mekkiye, Mekke'de kalbe açılan fetihler manası taşıyor mesela. El Fütühatul Medeniye, Medine'de açılan manalar gibi kitaplar görüyoruz. Buna göre Allah'ın yardımı yani Nasrullah ve fetih geldiğinde ayeti bize hayatımız boyunca Allah'ın yardımı ve fethiyle başarılar elde edeceğimizi hatırlatmalıdır. Yani biz nasıl ki ülkelerin İslam'a açılması hususunda Allah'ın yardımı olmadan bu muvaffakiyet olmuyorsa bu kendi hayatımızda da aynı şekilde hayatımızın birçok zamanında, zaman diliminde Allah'ın yardımı olmadan kıymetli kardeşlerim maddi ve manevi açılımlara kavuşamayız. Ondan dolayı da bu gelen muvaffakiyetleri de kendimizden bilmemeliyiz. Yani bir şey bize açılıyorsa maddi veya manevi bilmeliyiz ki bu Allah'ın yardımıyla oluyor. İkinci ayete geldiğimizde وَرَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَ ve insanları akın akın Allah'ın dinine girerken gördüğünde ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem malumunuz İslam'ı yaymak için çok büyük fedakarlıklarda bulundu. Çok çalıştı, çok mücadele etti. Bütün zorluklara, işkencelere, hakaretlere rağmen yoluna devam etti. Ve 20 sene içerisinde mücadelesi daha çok Mekkeli müşrikler oldu biliyorsunuz. Bütün Arabistan, etraftaki kabileler, şehirler onların mücadelesini tabiri caizse az katılımlar oldu İslam'a onlardan takip ediyorlardı. Diyorlardı ki eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu müşrikleri yenerse Allah onun yanında biz de o zaman İslam'a gireriz. Eğer yenilirse demek ki Allah onu istemiyor biz de girmeyiz gibi bir mantık geliştirmişlerdi. Yani bu işin sonunun nereye varacağını bütün herkes merak ediyordu Arabistan yarımadasında. Biliyorlardı ki işte müşrikler Mekkelileri Allah Teala fil ordusundan korumuştu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın korumasında olan Mekkelilere üstün gelirse o peygamberdir diyorlardı. Allah Teala peygamberimizin canıyla, malıyla ve bütün imkanlarıyla çalışmasının bir sonucu olarak ona yardım etti, nasrını gönderdi ve fatih nasip etti. Mekke fethedilince Araplar Peygamber Efendimiz'e Allah tarafından yardım geldiğine kesin olarak inandılar ve bunun üzerine efendime söyleyeyim elçiler, kabileler akın akın elçiler gönderdiler gruplar şeklinde. Arabistan'ın her yerinden gelerek, efendime söyleyeyim, kendi kabilelerinin adına onların da Müslüman olduğunu ve kendileri Efendimiz huzuruna Müslüman olarak haber verdiler. Ve böylece Mekke'nin fethi, bütün fetihlerin de kıymetli kardeşlerim anahtar olmuştur. Hala da bu geçerlidir. Rabbimiz insanların akın akın İslam'a girdiği bu zamanda Peygamber Efendimizin nasıl bir tavır içerisinde olacağını 3. ayette açıklamıştır. Ne buyuruyor? وَرَيْتَنْ نَاسَ يَدْخُلْنَا ف۪ي د۪ينِ لَفَجَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. Eğer sen onları Allah'ın dinine grup grup girdiğini gördüğünde bunu kendinden bilme. Ne yap? Rabbine hamd ederek onu tesbih et ve ondan af dile buyuruyor. اِنَّهُ كَانَ تَوَّابَ. Çünkü Rabbin tevbeleri çokça kabul edendir. Allah Teala bu ayette elde edilen başarı karşısında, muvaffakiyet karşısında Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve onun şahsında tüm bizlere, bütün Müslümanlara başarıyı, muvaffakiyeti, fethi kendinden değil Allah'tan bilmemizi istiyor Cenab-ı Hak. Demek ki yapılması gereken muvaffakiyette öncelikle hamd ile tesbih etmek. Hamd ne demek? Allah'ın bütün güzellikleri, üstünlükleri ve iyilikleri karşısında onu övmek demek. Hamd, tabi genelde elhamdülillah şeklinde ifade ediyoruz bunu. Yani dil ile söylemek bu tabii ki sadece. Tabi dil ile var, efendim fiili hamd var, dua şeklinde, kalbi. Hamd insana, diğer ibadetler de insanın organlarına benzer der büyükler. Bu açıdan hamd etmek ibadetlerin başıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duanın en üstünü elhamdülillah diye dua etmektir buyurmuşlardır. Fesebbih'teki tesbih ise Allah'ın bütün noksanlıklardan, eksikliklerden uzak olduğu şeklinde Sübhanallah ya Rabbi seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Yani sen bütün kemal vasıflarına sahipsin ya Rabbi demektir bir manada. Allah Teala'nın ilahlığına uygun düşmeyen bütün eksikliklerden uzak olması onun her türlü güzellik ve iyiliklere sahip olması anlamına geliyor. Tesbihin bir anlamı da namaz kılmak demektir. Sahabiden Ebu Hureyre radıyallahu anh, Nasr suresinin inişinden sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin daha çok ibadet etmeye başladığını söylemiştir. Nasr suresi indirildikten sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam kıldığı namazların ruku ve secdelerinde sık sık şu duayı yapmıştır. Sübhanekallahumma rabbena ve bihamdik Allahumma gfirli. Allah'ım, Rabbim sen bütün eksik sıfatlardan uzaksın, mükemmelsin, hamd sanadır, Allah'ım beni bağışla. Sübhanekallahumma rabbena ve bihamdike Allahumma gfirli. Bu da çok önemli kıymetli kardeşlerim. Yani bunu rükûmuzda veya secdemizde yapabiliriz. Resulullah Efendimiz'in yapmış olduğu tesbihatlardan birisidir bu. Tabii bize genelde malumunuz namaz kılarken asgari tesbihatlar öğretilir. Fıkıh kitaplarımızda ve eğitim bu şekilde verilir. İşte Sübhan Rabbiyel Ala, Sübhan Rabbiyel Azim deriz biliyorsunuz. Ama bilmeli ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı tesbihatlar rükuda secde bunun ibaret değildir. Diğer rükunları da böyledir bu. Dolayısıyla yani bu işi kendini biraz daha geliştirmek isteyen bir mümin diğer tesbihatları da öğrenmesinde çok büyük fayda vardır. Namazından daha da bir zevk alacaktır Allah'ın izniyle. Yoksa sadece tek bir tane nasip olur. Yani Efendimizin çok yapmış olduğu tesbihatlardan sadece bir tanesinden nasip olmuş olur. O da ayrı bir dediğim gibi yapılabilirse, öğrenilebilirse güzellik olur. Namazımızı zenginleştirir kıymetli kardeşlerim. Son olarak Efendimiz'e ve ona iman eden herkese istiğfar etmeleri tavsiye edilmiştir. Malumunuz istiğfar etmek demek, Allah'tan af dilemek demek, ondan hatalarımızı bağışlamasını istemek manasına geliyor. İnsan bir hata işlediğinde, yaptığı işin yanlışlığını fark edince, kalbinde bir tabi ne oluyor? Üzüntü, pişmanlık hissediyor. Kusurlarının, günahlarının farkına vararak tevbe etmeye, af dilemeye de, ya Rabbi beni yapmış olduğum bilerek ve bilmeyerek hatalarımdan dolayı senden af diliyorum demek estağfurullah el azim diyoruz. Estağfurullah diyoruz. Allah'ım senden af diliyorum. Allah'ım senden af diliyorum. Beni bağışla ya Rabbi demek. Tabii bu şekilde insan söylemeye başlayınca, bunu tabii bu duyguyla, bu bilinçle, yani Allah'ım beni bağışla, estağfurullahın azim derken bunu düşünmek gerekiyor içimizden. Ya Rabbi beni bağışla, beni affet, sana karşı cürümüm, isyanım çok ya Rabbi gibi böyle bir acziyet içerisinde yalvarmaya başlayınca bu istiğfar Cenab-ı Hakk'ın rahmetini coşturuyor. Ve Cenab-ı Hak kulunu zorluklardan kurtarıyor. Affı ilahisine, rahmetine gark ediyor onu. Ve ayeti kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki onlar istiğfarda bulundukları müddetçe Allah onlara azap etmeyecektir. Yani başımıza felaketlerin gelmesini istiğfar engelliyor. Onun için müminler olarak felaketlerin olduğu dönemlerde daha çok istiğfar etmeliyiz. Yani toplumsal felaketler de buna dahil. Kendimiz için zaten çok istiğfar etmeliyiz. Ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam geçmiş ve gelecek günahları affedildiği halde 70 veya bir rivayet 100 kez istiğfar okuyorsa artık bizi düşünün ya, ne kadar okumamız lazım. Yani çok istiğfar etmek lazım Cenab-ı Hakk'a. Her vesileyle istiğfar halinde, istiğfar bilincinde bulunmak lazım. Yine ayet-i kerimede Nuh suresi 10-12. Ayetlerde Rabbinizden mağfiret dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. Mağfiret dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallarınızı ve oğullarınızı çoğalsın. Size bahçeler ihsan etsin. Sizin için ırmaklar aksın. Bakın dünyadaki bütün bu bereketin, bolluğun da kaynağının veya kişinin kendi hayatındaki bereketin, bolluğun kaynağı istiğfara dayanıyor. Toplum da böyle olursa, mesela bir memlekette herkes istiğfara çok önem veriyorsa, o memlekette rahmet ilahiye coşar. Yağmur yağmıyorsa Cenab-ı Hak yağmur ikram eder. Bak orada işte mallarınızı ve oğullarınızı çoğalsın. Evlatları olmayanların evlatları inşallah olur. Bahçeleri ihsan etsin buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani bolluk olur meyveler, efendime söyleyeyim. İşte ırmaklar, su sıkıntısı çekmez. Yani topluma, yani hakikaten bu istiğfarı bir toplum olarak yapmamız gerekiyor. Keşke tabii bu manada, yani şimdi hatırıma geliyor, yani camilerde böyle günlük istiğfarlar da cemaate tembih edilse, yani ve özellikle cumalarda falan biraz daha şey yapılabilir. Yani tabii münferin yapılacak ama yani kardeşler istiğfar bu ayetler hatırlatılsa diye düşünüyorum maalesef. Çünkü hakikaten İslam dünyası tam bir zorluk içerisindeyiz yani. Her tarafta kanayan yaralarımız var. Cenab-ı Hak inşallah memleketimize de bütün bilad-ı İslam'a da kurtuluşlar nasip eylesin inşallah. Muzafferiyetler nasip eylesin inşallah. Cenab-ı Hak bu yakında devam eden operasyonda Türkiye'mizi inşallah muzaffer etsin. İslam'ın zaferi etsin inşallah bu zaferi. Cenab-ı Hak bizlere onu göstersin diye dua ediyoruz kıymetli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vallahi ben Allah'a günde 70'ten daha fazla istiğfar ediyorum buyurmuştur. Buradan şunu anlayacağız. Demek ki Allah Resulü böyle diyorsa ben daha çok istiğfar etmeliyim. Benim daha çok ihtiyacım var diyeceğiz ve çok istiğfar edeceğiz. Efendimiz yine çok istiğfar eden kimseye Allah Teala her zor durumdan bir çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş yolu açar ve ona ummadığı yerden rızık verir. Demek ki mümin hayatında karşılaştığı zorluklarda, sıkıntılarda, efendim rızık darlığında ve diğer bütün problemlerinde ilk yapacağı iş hususiyet istiğfara sarılmak olacak. Bir problemin mi var? Psikolojik sıkıntı mı yaşıyorsun? Üzüntülü müsün? Kaygıların mı var? Ki bugün insanların hepimizde bunlar var. O zaman istiğfar. Yani ilk anahtarımız istiğfar olmalı. Cenab-ı Hakk'a iltica etmeliyiz. Bunu bir tabii samimi bir gönülle, ya Rabbi senden af diliyorum, hatamı bağışla ya Rabbi. Çocuğumuzla problem mi yaşıyoruz? İstiğfar etmeliyiz. Hanımla problem mi yaşıyoruz? İstiğfar etmeliyiz. Hatta bu istiğfar etmeliyiz derken tek çözüm bu anlamda söylemiyoruz. Ama buradan başlamalıyız önce. Ne hata ettik ki bizim başımıza bu sıkıntılar geldi? Anlamında söylüyorum aynı zamanda. Yine hadis-i şerifte kim yatağına girince 3 defa Estağfurullahel-Azim ellezî lâ ilâhe illâ huvel-hayyul-kayyûm derse Allah günahlarını deniz suyunun damlaları kadar çok olsa da bağışlar. Neymiş? Estağfurullahel-Azim ellezî lâ ilâhe illâ huvel-hayyul-kayyûm derse 3 kez Cenab-ı Hak deniz suyunun damlaları kadar çok olsa da Cenab-ı Hak bağışlar bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Değil mi? Artık yatağa girdiğinde artık belki de öleceğiz. Yani uyku ölümün kardeşidir. Son anımız. Yani son anı da bir istiğfarla geçirmek Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin inşallah. Yine bir hadis-i kutsi'de, ey Ademoğlu, senin günahın göğün bulutları kadar olsa sonra bana dönüp istiğfar etsen çok oluşuna bakmam, seni affederim. Ey Ademoğlu, ben yeryüzü dolusu hata ile bana gelsen, sonunda şirk koşmadan bana kavuşursan, seni yeryüzünün dolusu mağfiretimle karşılarım diyor Cenab-ı Hak. Ne kadar güzel. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ilahisi. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiğine göre, istiğfarın da bir efendisi var. Seyyidül istiğfar derler buna. Tarikatlarda, müritlere de bir günlük virdlerinde ilk yapacakları vazifelerin başında bu geliyor biliyorsunuz. Allahümme ente rabbi, la ilahe illa ente halakteni, ve ana abduke, ve ana ala ahdike, ve va'dike mestetatu, e'udhu bike min şerri ma sanatu, ebu uleke bin ni'metike aleyye, ve ebu bi zembi fafirli, fe innehu la yafiru zunube illa ent. Efendimiz diyor ki, kim bunları tam bir imanla, inançla, samimi bir gönülle gündüz söyler ve o gün akşam olmadan ölürse o cennetliktir. Yine kim bunları gönülden inanarak yine samimiyetle geceleyin söylerse sabaha ulaşmadan ölürse cennetliktir. Ne kadar büyük müjde. Yani istiğfar neleri açıyor kıymetli arkadaşlarım? Cennetin kapılarını açıyor. Onun için yani bir kul olarak daima bir istiğfar şuuru bilinci içerisinde olmamız gerekiyor. Buradan o anlaşılıyor. Mekke-i Mükerreme'nin fethinde olduğu gibi Allah Teala günlük hayatımızda da bize yardım eder ve bizi başarıya ulaştırır. Bunları kendimizden bilmeyeceğiz. Bir muvaffakiyete ulaştığımız zaman, maddi bir imkana kavuştuğumuz zaman veya bir makam, bir mevki, bir işte imtihandan muvaffakiyet kazanıp da bir yere, bir işe girdiğimiz zaman, evlendiğimiz zaman, ev sahibi olduğumuz zaman, araba sahibi olduğumuz zaman gibi çoğaltabiliriz. Bütün bunların hepsinde bileceğiz ki bu Allah-u Teala'nın bize ikramıdır. Ve bizim aslında hiçbir gücümüz yetmediği halde Cenab-ı Hak bunu bize ikram etmiştir. Bu ikramından dolayı Cenab-ı Hakk'a hamd içerisinde olacağız. Allah'ı tesbih edeceğiz. Kusurlarımızdan dolayı da istiğfarda bulunacağız. Alçak gönüllü olacağız. Yani verilen nimet karşısında kulun tavrı bu. Allah'ın razı olduğu kul tavrı bu. Diğer türlü Allah korusun şımarıklık olursa, kibir girerse içerisine, Allah korusun o nimetler bizim için bir cezaya dönüşebilir. Yani sonuç olarak bir cezaya dönüşebilir Allah korusun. Hatta bizi Allah korusun öyle devam edersek cehenneme kadar götürür Allah korusun. O şımarıklığımız, efendime söyleyeyim, o kendimizden bilmemiz. Zaten insan kendinden bilmeye başlayınca nimetleri, etrafına karşı da bir kibir ve ona göre de davranışları değişmeye başlıyor. İç dünyamızdaki ve dış dünyadaki bütün fetihleri, bütün açılımları diyelim bu manada tabii kendimiz olunca, kendinden bilenler boş boşuna kibre kapılırlar ve Allah korusun insanlara da haksızlık yaparlar. Üçüncü ayetin son kısmında Allah Teala'nın güzel isimlerinden biri olan Et-Tevvab geçiyor. İnnehu kâne tevvâbâ diyoruz. Değil mi? Tevvab ismi Cenab-ı Hakk'ın geçiyor. Et-Tevvab Celle Celaluhu. Bu da çok önemli. Tevvab, tövbe kelimesinden bir isim. Tövbe ise dönüş demek. Dönüş anlamına geliyor. Bu isim başta Cenab-ı Hak için kullanılıyor ve Cenab-ı Hak aynı zamanda kullar için de bunu kullanmasına izin vermiş. Yani İnsan için tevvab denildiğinde çok dönen, Allah'a çok dönüş yapan demek. Yani günah işlemeyi bırakıp Allah'a dönen demek. Bak istiğfar ise af dileyen demek. Tevbe ise dönen. Yani istiğfar ve tevbe bir bütünlük arz ediyor aslında. Bir insan istiğfar af diliyorsa dönüş de yapması lazım. Yani af diliyor, dönüş yapmıyorsa tevbe etmiş değildir o. İstiğfar etmiş sadece olmuş oluyor. Allah Teala ne buyuruyor bu konuda? Bakara suresi 222. ayette. Şüphesiz Allah çok tevbe edenleri ve çok temizlenenleri sever buyuruyor Cenab-ı Hak. Demek ki bu da Cenab-ı Hakk'ın sevgisine bizi kavuşturuyor kıymetli kardeşlerim. Tevbe Allah'a dönüş. Kişinin günahlardan sevaba dönüşü, kötülüklerden iyiliklere dönüşü, gafletten huzura dönüşü, Allah'tan başka her şeyden ki buna masiva denir, Allah'a dönüşü tevbenin mertebeleri. En üstün mertebesi bu. Allah'tan başka her şeyden Allah'a dönebilmek. Bunun için tevvab yani tevbe makamı insanın vefatına kadar ahir ömrüne kadar devam etmesi gereken bir, onun bir tavrı olması, kalbi tavır. Sürekli Allah'tan başkasından Allah'a dönmek, Allah'tan başkasından Allah'a dönmek şeklinde bir tavır içinde bulunmak gerekiyor. Bu bilinç içerisinde bulunmak gerekiyor. Allah-u Teala tevvap, tövbeleri çokça kabul ediyor. Kendine yönelen kuluna merhameti, affı ve lütfuyla dönüyor Cenab-ı Hak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sizden birinin tevbe etmesine, birinizin kayıp hayvanını bulduğu vakit sevilmesinden daha çok sevinir buyurarak Cenab-ı Hakk'ın nasıl bir kulundan memnun olduğunu böyle bir benzetmeyle Efendimiz bize haber veriyor. Ettevvab, Allah'ın ismi olarak kuluna gazap ile bakmaktan, rahmet ile bakmaya dönmesi anlamına geliyor. Yüce Allah, kulunun tevbesini kabul etmekle onu cezalandırmaktan vazgeçip bağışlamaya ve affetmeye dönüyor. Bu konuda ben tövbeleri çok kabul eden, çok merhametli olanım buyuruyor Cenab-ı Hak. Bakara suresi 160. ayette. Demek ki Allah Teala kulunun tevbe etmesi için ona defalarca imkan tanıyor. Kul Rabbine pişmanlıkla dönerse Allah da ona af ile dönüyor. Yüce Allah'ın Ettevvab ismini kendine örnek alan kişi de bu ahlakla ahlaklanması gerekiyor. Yani ne yapması lazım? Çevresindeki insanların hatalarını affetmesi lazım. Onları tekrar tekrar bağışlaması. Bağışlarsak bağışlanırız. Merhamet edersek merhamet ediliriz. Biz kimseyi affetmiyoruz. Bize karşı yaptıkları hatalar diyelim. Allah'a da elimizde, ya Rabbi beni affet diyoruz. Yani affetmemiz gerekiyor. Affedecek kıvama gelmemiz gerekiyor. Bunun için çaba sarf etmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'deki peygamberlerin hayatlarındaki birçok örnek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in birçok örnek hep affı görüyoruz. Hep affı. Kim hususunda? Şahsımız hususunda. Tabi dini yapılıyorsa ayrı. Allah'ın hukukuna, haksızlığa tahammülümüz yok. Ama kendimize yapılanları, nefsimize yapılanları ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyleydi, hep af yolu seçilmiş kıymetli kardeşlerim. Cenab-ı Hak inşallah bizlere de böyle affedenlerden etsin inşallah. Affede affede Allah'ın da affına uğrayanlardan etsin inşallah. Biz affetmezsek Allah korusun belki Allah'tan da biz affı göremeyebiliriz Allah muhafaza olsun. Onun için affedeceğiz ki kalbimizde kin kalmayacak inşallah. Evet kıymetli kardeşlerim, Nasr suresini şöyle kısaca bir açılımını, tefsirini yapmış olduk bu manada. İnşallah şimdi asıl tefekkür boyutuna geçeceğiz. Üç yöntem kullanarak inşallah bu sureyi tefekkür edeceğiz. Yine bir ayet-i kerimeyle bir hatırlatma yapayım inşallah. Bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Muhammed suresi 24. ayet-i kerimede Kur'an'ın anlamını düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var? Ki hiçbir hakikat gönüllerine girmiyor. Yani tefekkür etmek gönlümüze hakikatin girmesini sağlıyor. Bizim efele yetedebberunel Kur'ane em ala gulubihim ekfaluha. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı diyor Cenab-ı Hak. İnşallah biz düşüneceğiz beraber. Düşünmeye çalışacağız. Cenab-ı Hakk'ın bu bize hatırlatması, bu emri mucibince üç yöntemle ayetleri inşallah tefekkür edeceğiz. Evet, toplu söyleyecek olursak Allah'ın yardımı ve fethi geldiğinde ve insanları akın akın Allah'ın dinine girerken gördüğünde Rabbine hamd ederek onu tesbih et ve ondan af dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir. İşte Nasr suresinin manası bu. Şimdi bu sure muhtevasınca inşallah bir tefekkür yapalım. Önce İlam Akademi talebelerimizden Uğur kardeşimiz bize bu sureyi bir tahsis yöntemiyle bir tefekkürünü söylesin. Neler olabilir, nereye düşmemiz lazım ya? Daha doğrusu bu sure muhtevasınca bir kul olarak, bir mümin olarak biz ne yapmalıyız? Onu Uğur kardeşimizden dinleyelim inşallah.
Allah-u Teala tefekkür boyutunda tahsis yöntemiyle bu ayet-i kerimelerde şu şekilde düşünmeye sevk ediyor bizleri evet. Hocam. Yüce Allah'ın yardım ve fethine kavuşmak için Peygamber Efendimiz gibi İslam uğrunda yılmadan çalışmalıyım.
Evet.
Allah-u Teala bana insanları İslam'a kazanmayı nasip edince de bunu kendimden bilmemeliyim.
Yani Efendimiz gibi bir tebliğ vazifemiz her müminin var değil mi kıymetli kardeşlerim? Ve ne yapmamız lazım? Bunun için bir gayret göstermemiz gerekiyor. Müminlere ve gayrimüslimlere, müminlere takvaya çağıracağız. Gayrimüslimleri imana çağıracağız. Bu vazifemiz var. Müttaki olmaya çalışacağız ve bu hususta çalışacağız. Dolayısıyla Allah-u Teala insanların diyelim gönüllerine fethi bizim vesilemizle nasip edince ne yapacağız? Bunu kendimizden bilmeyeceğiz diyorsun. Güzel. Evet.
Allah-u Teala'yı hamd ile tesbih etmeli ve ondan af dilemeliyim. Çünkü Allah af dileyenlerin tövbelerini çokça kabul edendir.
Çok güzel, evet. Yani böyle bir kıvamda olacağız değil mi? Ben yaptım demeyeceğiz yani. Ya Rabbi sen lütfettin diyeceğiz. Senin ikramın Allah'ım.
Sen ya Rabbi diyeceğiz.
Tabii, evet. Evet.
Kendi hayatımda da yaptığım iyi işlere kararlılıkla devam etmeliyim. Sonunda Allah'ın yardımıyla fethe, yani başarıya veya manevi açılımlara kavuşunca bunları kendimden bilmemeliyim.
Evet, güzel.
Ben çalıştım, kazandım dememeliyim. Çünkü bunların hepsi Allah-u Teala
tarafındandır.
Lütfu ihsan değil
mi? Evet.
Bu hal içinde olursam başarılarımdan dolayı bir kibre kapılarak tehlikeli durumlar içine düşerim.
Ya ne diyeceğiz o zaman? Ben çalıştım, Rabbim lütfetti diyeceğiz değil mi? Onun için de Allah'a hamd edeceğiz, tesbih edeceğiz, af dileyeceğiz. Dediğin gibi bu hal içerisinde olursak ne olur? Kibre kapılmayız. Yani kibrin de kökünü kazımış oluyoruz bu vesileyle. Kibir nereden geliyor? İnsanda var olmayan bir şey var zannetmesi. Yok, hakikaten biz fakiriz. Entümül fukara diyor Cenab-ı Hak. Siz fakirsiniz diyor. Ama biz kendimizi bir şey zannetmeye başlıyoruz bir şeyler elde edince. Hayır, o Allah'ın lütfuydu. Allah bizi oraya getirdi, ikram etti. Bu makam, mevki, mal, mülk, evlat, neyse her şey olabilir. Şan, şöhret, hepsi. Evet, devam edelim.
Rabbimin isimlerinden olan Et-Tevvab ismiyle ahlaklanmalıyım.
Evet.
Nasıl Allah-u Teala kullarını çokça affediyorsa ben de gücüm yettiğince affetmeliyim.
Yani bana karşı, nefsime karşı yapılan hataları affetmemiz gerekiyor değil mi? İnşallah, evet.
Bilmeliyim ki affedersem affedilirim.
Ya doğru, evet.
Peygamber Efendimiz Mekke'nin fethinde düşmanlarını affetmiş, onlar da Müslüman olmuştur.
Evet.
Yusuf peygamber de kendisini kuyuya atarak öldürmek isteyen kardeşlerini affetmiştir.
Evet.
Affetmek Allah ve peygamberinin ahlakıdır. Ben de onlara benzemeye çalışmalıyım.
Ne kadar zor değil mi? O kadar müşrik efendimize öldürmek için uğraştı. Yine kardeşleri Yusuf peygamber için öldürmek en büyük fiil yani. Onu bile affettiler yani. Ki biz daha küçüklerini ne yapmamız lazım? Affetmemiz lazım. Ama şahsımız olursa tabii. Yoksa dine, namusa olursa, vatana olmaz. Onlar kutsal değerlerimiz. Onlar bizi aşar değil mi? O kastımız o değil. Evet. Yani tahsis yaptığımız zaman, yani bu sure muhtevasınca bir mümin olarak bunları yapmayı düşünebiliriz ve daha da çok şeyler düşünülebilir bunun üzerine. Tabii her zaman bu hususta tefsirlerden yardım almak gerekiyor. Bu açıklamaları yakalayabilmek için kıymetli kardeşlerim. Oturup düşünmek gerekiyor yani. Bu sureyi bir de bu surenin muhtevasına girmeyenler açısından, yani mefhum muhalif yöntemiyle tefekkür edelim inşallah. Bunu da yine öğrencilerimizden Abdülsamet yapsın inşallah. Buyur Abdülsamet.
Hocam bazı Müslümanlar
evet.
Hiçbir çalışma yapmadan Allah'ın yardımını beklerler.
Evet, doğru.
Bu durum buğday ekmeden tarladan buğday bitmesini beklemek gibi.
Yanlıştır değil mi?
Yanlıştır tabii. Bunun gibi evet. Yanlıştır. Evet. Yani bir ekim yapmadan, bir emek vermeden.
Evet.
Yani bir ürün beklemek, bir şey beklemek tabii. Yanlıştır.
Evet.
Bazıları ise İslam için nice çalışmalar yaparlar.
Evet.
Sonunda Allah'ın yardımı ve fethi gelir.
Evet.
İnsanlar İslam ile buluşunca onlar başarıyı kendilerinden bilirler.
Allah korusun, evet. Yani yapar hizmeti ama
nefsinden bilir.
Sonra diyor ki biz yaptık, ben yaptım. Ben yaptığım için böyle oldu. Hani Allah'ı unutur, Allah korusun. Evet.
Böylece kendilerinin bildiklerinden dolayı kibre kapılır.
Ya, evet.
Kibre kapılır ve Allah'ı hamd ile tesbih etmezler.
Hı.
Hatalarını anlayıp Allah'tan af da dilemezler. Onlar bu yanlış tutumu dine büyük zarar verirler.
Yani çünkü sahiplenmeye kalkar, hükmetmeye kalkar değil mi? O Allah'ın senin değil ki, Allah'ın ikramı yani. Sen sadece aciz bir kulsun, onu unutur yani. Tam zıttı. Hakikaten böyle çevremizde veya tarihte böyle örnekler görüyoruz kıymetli kardeşlerim. Evet.
Hocam kişilerin kendi açısından söyleyecek olursak, bazı insanlar yaptıkları çalışmaların ardından başarıya ulaşırlar.
Evet.
Makam, mal ve şöhret sahibi olurlar.
Hı.
Halbuki bütün bunların onlara yüce Allah nasip eder. Yani Allah'tan geldiğini Allah verir yani.
Evet.
Fakat onlar kendi çalışmalarıyla kazandıklarını zannederek kibirlenirler. Halbuki çalışmak insana, başarı ise Allah'a aittir.
Evet. Hani üç kişi var ya, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor ya. Kel, kör, abras değil mi? Biri kel, biri kör, biri de cilt hastalığı var. Sonra ne yapıyor? Cenab-ı Hak bir kulunu gönderiyor ki Hızır Aleyhisselam onu söylüyor. Onlara iyileştiriyor. Mal da veriyor. Sonra zenginleşiyor bunlar. Sonuçta ikisi kaybediyor, biri kazanıyor değil mi? İkisi unutuyor yani Allah'ı. İşte aynı hadise meydana geliyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın ikramını o mala mülke kavuşunca unutuyor. İşte meşhur örnek Salebe örneği değil mi? Sahabiden namazlara bile gelmeye başlıyor. Zekatını vermiyor bu kez çok olur diye. Sonra da Allah korusun hiçbir halife onun zekatını kabul etmiyor. Allah muhafaza etsin. Yani bunun örnekleri çok kıymetli kardeşim. Kendi hayatımız için de böyle düşünmemiz gerekiyor yani. Allah bize ne verdiyse ki her birimiz Allah-u Teala kendi çapımızda muvaffakiyetler ihsan etmese hayatta nasıl yer alacağız? Mümkün değil. O işte onların hepsini az nimeti az sanma. Kimden geldi ona bak. Diyor büyükler. Az nimeti az sanma. Kimden geldi ona bak. Allah'tan geliyor. O şuurla idrak etmek. Evet. Buyur.
Onlar bu kibirlerinin sonucu olarak Allah'a hamd ve tesbih öveceklerine kendilerini ön plana çıkarırlar.
Evet.
Kendilerini överler. Bu kötü durumlarının farkına vararak da af dilemezler.
Evet.
Yani bu yaptıklarının da farkında
değil. Yani gösterişe başlar. Biz şöyleydik, şöyle yaptık, şöyle ettik, şöyle oldu. Hep kendi üzerinden muvaffakiyetleri gösterir. Allah bize şuradaydık, şunu lütfetti. Sonra şunu lütfetti diye konuşmaz. Yani konuşmasından zaten anlaşılır onun şeyi. Yani çok önemli yani. Diğer cümleler mesela bak hep benlik kokuyor. Ben şöyleydim, ben böyle yaptım, ben böyle yaptım. Diğerine de biz böyleydik, Allah bize bunu lütfetti. Elhamdülillah şimdi şu ihsanda bulundu. Allah'a hamdolsun demek bambaşka bir şey. Evet. Bir tevazu.
Yine onlar yani Allah'ın affetmesini de kendilerine önlük almazlar.
Hı hı.
İnsanların hata işleyebileceklerini kabul etmezler.
Evet.
Hata yapanlara kim besleyerek onları ağır bir şekilde cezalandırırlar.
Ya evet.
Bunlar Allah Teala'nın cezalandıracakları insanlardır.
Kesinlikle. Hakikaten böyle değil mi? Yani bir bakıyorsunuz sakin bir insan bir makama geliyor. Ondan sonra kendisini bir şey zannetmeye başlıyor. Oradaki insanların hatalarını, kusurlarını örtmesinin yerine tam tersine cezai müeyyideye başvurmaya kalkışıyor. Ve bir Allah korusun hani zulüm içerisine düşüyor. Bu küçük çapta da olabilir, devlet çapında olabilir kıymetli kardeşlerim. Her türlü düşünülebilir yani. Onun için ayet-i kerimelerin muhtevasının tam zıttı bu olmuş oluyor yani. Allah tevbeleri kabul ediyor. Kuluna sürekli tevbe kapısı açık. Biz de Allah'ın kullarına kapıyı kapatmamamız gerekiyor. Bu anlaşılıyor buradan. Yani affetmek de bir eğitim metodu aslında. Çünkü affede karşı tarafta hatalarını anlamış oluyor ve kendine bir çekil düzen vermeye başlıyor. Değil mi? Ha, buna rağmen tabii dediğim gibi bu şahsi işlerde olan şeyler ama dini konularsa veya devletin, vatanın şeyi söz konusuysa o bizi aşar zaten. Şahsımız değil. Onun hükümleri zaten var biliyorsunuz. Evet. Şimdi kıymetli kardeşlerim, üçüncü yöntemimizi kullanacağız. Nasr suresini bir de o sure muhtevasınca o surede geçen güzellikleri Cenab-ı Hak'tan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz isterdi. Onlara dua edeceğiz inşallah. Murat kardeşimizden duayı dinleyeceğiz. Biz de amin diyelim. Buyurun efendim.
Allah'ım beni Peygamber Efendimiz gibi İslam yolunda çalışanlardan eyle.
Amin.
Hayatımda daima yardımını ve fethini göster.
Amin.
Yardım ve fethin gelince seni hamd ile tesbih edenlerden ve senden af dileyenlerden eyle.
Amin.
Rabbim kulların senden af dileyerek günahtan döndüğü zaman sen de onları affederek onlara dönersin. Beni de insanların bana karşı yaptıkları kusurları affedebilen kişilerden eyle.
Amin. Amin.
Allah'ım beni hiçbir çalışma yapmadan başarı bekleyen tembel Müslümanlardan eyleme.
Amin.
Yardım ve fethinle hayatımdaki başarıları da bunları da kendimden bilmekten, kibir yapmaktan ve kendimi övmekten sana sığınırım.
Amin.
İnsanların bir hataları olduğunda onlara acımasız davranan ve çabucak ceza verenlerden eyleme.
Amin. Güzel. Allah razı olsun. Demek ki böylece tefekkür edince birçok şeyi de görmüş oluyoruz. Yani affeden bir kul olmak kıvamını Cenab-ı Hak'tan arzu ediyoruz. Çalışkan olmamız lazım. Yani çalışmak çok önemli. Çalışmanın arkasından da muvaffakiyet geliyor. Yani yatarak olmuyor yani. İslam için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 20 yıl mücadele etti. Her türlü zorluğa bütün sahabiler beraber katlandılar. Ondan sonra işte bir fetih geldi yani. Hemen fetih gelmedi arkadaşlar. Onun gibi hayatımızda da böyle, toplumsal hayatta da böyle, cemiyette de böyle. Müslüman olarak bugün de buna muhtacız yani. İslam'ın bütün dünyaya fethi yani açılması için her birimiz büyük bir azimle, gayretle mücadele etmemiz lazım, çalışmamız lazım, gayret göstermemiz lazım. Cenab-ı Hak onları bize lütfetsin inşallah. Evet efendim, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar bir programda buluşmak üzere, tefekkür programında. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.